yemek yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Avustralya'da yaşayan emekli akademisyen, terör ve güvenlik uzmanı, mütercim tercüman ve sporcu İsmail Haskar'a bizlerle birlikte olacak programımızın ilk dakikalarında. Avustralya'da Türklerin tarihi, konumları ve toplumsal önemleri üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orsam Suriye yetkilisi Oytun Orhan telefon konuğumuz olacak. Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar yaşananları ve son durumu konuşacağız. Ve sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la birlikte Ziya Gökalp'i konuşacağız. 25 Ekim 1924'te hayata veda eden Türk düşünür Ziya Gökalp'in yaşamındaki ilginç dönüm noktalarını, felsefesini, eserlerini ve dünyadan erken ayrılışıyla bizlere devrettiği mücadelesi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emekli akademisyen, mütercim tercüman, terör ve güvenlik uzmanı İsmail Haskar'a bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Biz de çok mutluyuz efendim. Size tekrar ağırlama mutluluğunu yaşattınız. Bize eksik olmayın. İyi ki geldiniz. Normalde Avustralya'da yaşıyorsunuz ama evet. Türkiye'yi ziyaret amaçlı
10 gün daha Türkiye'deyim, evet. Ya işte 10 gün sonra dönüş var. Hayırlısı.
Bu nasıl bir duygu? Türkiye'ye gelip Türkiye'den geri, bilmiyorum tabii, ikisi de artık sizin memleketiniz ama.
Yani karışık duygular, hani şimdi oranın güzellikleri var, buranın güzellikleri var. İnsan mahrum olmak istemiyor. Burayı da özlüyorum oradayken. Ne yapalım? Bizim hayatımız böyle. Yani 50 yıldır böyleyiz biz.
50 yıldır yılın belki 8-9 ayını Avustralya'da geçiriyorsunuz.
Evet,
2-3 ayını inşallah Türkiye'de. Hep Ankara'da mısınız yoksa Türkiye'nin farklı şehirlerine de gidiyor
Gezmeye
musunuz?
Gezmeye çalışıyorum. Hani Türkiye'nin farklı illerinde arkadaşlarım var, akrabalar var. Görmeye çalışıyorum. Eşim Kapadokyalı. Yani oraya gitmeden olmuyor. Yani seviyoruz oraları. Akdeniz'de akrabalarım var. Oraya gidiyorum. Yani
aslında büyük bir parçanız halen Türkiye'de.
Evet, evet.
Avustralya'da kimler var?
İki abim var orada. Onlar yeğenlerim. İşte onların çocukları.
Sizin çocuklarınız.
Kuzenler var. Evet.
Evet, şimdi sevgili dinleyicilerimiz, biz bugün değerli konuğumuzla Avustralya'da Türklerin tarihini, konumlarını, toplumsal önemlerini konuşacağız. Türklerin tarihi dediğimizde hangi yıllara uzanıyor? İlk Türkler ne zaman gitti Avustralya'ya?
İlk Türkler aslında Anadolu'dan değildi. Yani Kıbrıs Türkleri bizden önce oraya ulaştılar. Onun da sebebi tabii siyaset çok orada. Hani bir... Kıbrıs adasını Rumlaştırma siyaseti üzerine kandırıldılar diyebiliriz. Yani siz gidin bak size İngiltere pasaportu. Yani Kıbrıs'ı Kıbrıs'tan ayrılıp İngiltere'ye gittiler. İngiltere'den de Avustralya'ya ulaştılar. O şekilde bir Türk varlığı vardı.
Yani Kıbrıs'taki Türk varlığını azaltma amaçlı.
Azaltma amaçlı tabii ki yani... Ama Avustralya'ya değil de
aslında
Kıbrıs'tan İngiltere'ye, oradan da Avustralya'ya giden Türkler oldu. Birkaç bindi bunların sayısı. Yani öyle 3-5 değil yani, evet, vardı bayağı. 40'lı 50'li yıllarda, 60'lı yıllara kadar İngiltere'ye bir göç, Kıbrıs adasından. Bugün Rumların sayısının daha fazla olmasının temel nedeni bu. Yani sonuçta işte... Britanya İmparatorluğu'nun verdiği pasaportla oraya gittiler.
Biliyorlar mıydı peki Avustralya'ya geri gideceklerini, yoksa İngiltere'de mi kalacaklarını zannediyorlardı?
İngiltere'de, yani bu kendi kararları. İngiltere'ye gidiyorlar, İngiliz vatandaşı oluyorlar. Bazıları Avustralya'ya gitmeye karar veriyor. Zorunlu değil.
Ha, zorunlu değil.
Ama bir şekilde işte bir Türk varlığı vardı orada. Bizler ise 68 yılında ilk gitmeye
Anadolu'dan giden
başladık. Anadolu'dan bizler derken evet, Anadolu Türkleri 68 yılında. 67 yılında Avustralya ilk kez Batı Avrupa haricinde göç almaya karar veriyor. 67 yılında bu Beyaz Avustralya siyasetinden vazgeçiyorlar bir şekilde. Sebebi de çünkü Batı Avrupa'dan insan gitmez oldu Avustralya'ya.
Uzak olduğu için.
Ondan değil. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olduğu için Avrupa. Bu Avrupa ülkeleri biz size hani göçmen, işçi, vasıflı ya da vasıfsız fark etmez veremeyiz dediler, kestiler. O Batı Avrupa ülkelerinin kararı. Şimdi Avustralya'da şimdi güçlü olmak istiyor. Koskoca bir kıta. İnanılmaz, sonsuz, sınırsız doğal kaynakları var. Bunlardan istifade etmek istiyor. Kendi jeopolitik sıkıntıları var. Yani sonuçta çok yakınında çok büyük bir ülke.
Çin.
Endonezya, Çin, Hindistan. Onlarla rekabet kurmak istiyor. Mecburen... Batı Avrupa'ya en yakın Türkiye var. Mecliste bir gün işte Türk alalım diye bir öneri geliyor. Ama onlar beyaz değil diyor muhalefet. Yeterince beyaz alalım diyorlar. Ve sonuçta 67 yılın Ekim ayında imza atılıyor. 68 yılının Ekim ayında da 176 tane sanırım Türk Sidney'e iniyor sabahın beşinde. Ve bu göç 74 Kıbrıs Harekatı'na kadar devam ediyor.
Ve hangi araçla gidiyor? Yani uçakla gidiyorlar.
Avustralya Devleti'nin sağlamış olduğu uçaklarla geldiler. Nereye gittik bizler? Avustralya'ya vardıktan sonra işte fabrikalara. Ford fabrikası. Marka verebilir miyim?
Vermezsek tamam. Daha iyi olur.
Otomobil fabrikaları, evet. Özür dilerim. Demir çelik fabrikaları. Her türlü fabrikalara bizleri yerleştirdiler. Babamı Newcastle şehri, Sydney'in biraz kuzeyinde, arabayla 1,5 saat bizleri oraya yerleştirdiler. Göçmen hosteli diye.
Peki babanız niye karar verdi Avustralya'ya gitmeye? Biliyor yani, musunuz? Anlatmış mıydı
biliyorum
size?
Diyebilirim. Yani şöyle aslında kim gittiyse aynı kararlar üzerine gitti. Yani isteyerek gittiler ama bu istek zorunluluğa dayalıydı.
Mecburi gibi yani.
İstikbal.
Evet, ekonomik nedenler belki.
Yani ben bu gitme talebinin aslında bu zorunlu gitme diyeyim. İsteyerek gittiler ama zorunluluktan gitti, ihtiyaçtan gittiler. Bu aslında ta Birinci Dünya Savaşı'na kadar dayanıyor diyebilirim. Yani benim kendi hikayemde dedemin babası, dedem 3 aylıkken şehit olmuş. Ve dedem bir şekilde varlığını sürdürmüş ama bir şeyin sahibi olamamış. Onun çocuğu da babam.
O da aynı
yine bir şey
içinde.
Yok. Yani ta oradan devam eden bir süreç bu. Yani şimdi Birinci Dünya Savaşı 100 yıl oldu diyoruz ama etkileri hala sürüyor.
Tabii.
İşte şey, zorunluluk yani bir gelecek, çocuklarını düşünmesi, ondan sonra kendisi hayatta bir yere varmak istemesi, bakıyor bunlar şey, bu Avustralya bunları vaat edebilir inancıyla. Ama giden herkes de şunu söyleyeyim, 2-3 yıllığına
mutlaka
diye gittiler.
Göreceğim.
Niyet oydu. Yani evet. Bir ev alayım, bir ev alacak kadar para biriktireyim. Geleyim burada işte memleketten ev alayım ve ondan sonra bana ne yurt dışından, benim yerim burası
niyetiyle
düşüncesiydi.
Gittiler.
O niyetle gidildi. Ve bugün çok hani çelişkili rakamlar var ama bazıları 80 bin diyor, bazıları 140 bin diyor. Ama ben eminim ki bugün hani 100 binin üzerinde Türk var orada. Ve bir yerlere vardılar da diyebilirim.
Nüfus hani, ne kadar?
71 yılında gittiğimiz zaman 13 milyondu. Şimdi 26 milyon oldu Avustralya'nın nüfusu.
26 milyonda 100 bin Türk nüfusu. Evet. Aslında hiç de azım sanacak bir sayı değil.
Tabii tabii yani bu önemli. Ama bu oradaki varlığımızı gerek ekonomik gerek kültürel açılardan çok daha güçlendirmemiz lazım diye ben bu inançtayım. Bunun için de tabii gençlere çok iş düşüyor. Büyüklere de iş düşüyor yönlendirme evet. açısından. Çok büyük zorlukları atlattık zamanında.
Bu arada o 3 yılına gidenler geri dönmedi değil mi? Ya da
dönen oldu ama yani çoğu artık şey diyorum Allah rahmet eylesin. Bazıları hala yaşıyor ama çoğu şey ahirete intikal ettiler. Sağ olsunlar.
Onların şimdi
yani
çocukları,
Allah
torunları.
Çocukları işte ben mesela 56 yaşındayım. Babamın en küçük çocuğuyum. Yani abim 62 yaşında. Hani o ilk gidenlerin çocukları.
Evet.
Az zaman değil yani 51 yıl oldu ilk gidenler. Biz gideli, biz 71 yılında gittik. 49 yıl pardon.
Siz doğdunuz ama Türkiye'de doğdunuz.
Türkiye'de doğdum. 7 yaşındaydım. İlkokul 1'i bitirdim. 2'ye orada başladım.
Şimdi gerçi hatırlar mısınız bilmiyorum ama o ilk çocuk aklınızda, çocuk hissiyatınızda neler yaşadınız, neler hissettiniz? Nasıl bir ortamda buldunuz kendinizi?
Yani çok korktum. Yani bilmiyorum hani çünkü annem babamda bu korku vardı. Tabii bana da yansıyor. Yani aklım eriyordu bazı şeyleri. Şimdi ben bu gideceğim okulda bunların dilini bilmiyorum şeklinde.
Nasıl anlaşacağım?
Anxiety dediğimiz
endişe.
Değil, endişeyle gittim. beni yarım gün dil eğitimi, yarım gün normal sınıf şeklinde şey yaptılar. Türk olduğumu öğrenince hemen biliyorlar. Hani o ufacık çocuklar işte Çanakkale'den işte ondan falan haberdarlardı. İşte sen düşmandın falan filan. Tabii bunlar çocuk ama ırkçılığı görüyorsun. Yani ülke politikası değil. Yani ülke bunu teşvik etmiyor ama Sen insan yaşadığını bilir.
Tabii.
Tabii zamanla kendimizi kabul ettirdik onlara, arkadaş olduk. Bazı şeyler, sıkıntılar böylece giderilmiş oldu ama şimdi Türklerin farkı şu diğer azınlıklara göre. Yugoslavlar var, işte Sırp, ne bileyim Makedon, ondan sonra İngiltere kökenliler var, Alman, Polonya kökenliler var.
Aslında çok kültürlü bir ortam.
Çok çok. Hı-hı. Yani Avustralyalılık üzerine kurulmuş. Hani ırk değil de milliyet üzerine hı-hı, kurulmuş bir kavram. Bizim farkımız, biz sırıtıyorduk. Yani tip olarak farklıydık. Dolayısıyla gelen, 2 yıl önce gelen Polonyalı oralı gibi görünüyor.
Dikkat çekmiyor dolayısıyla.
20 yıl önce, 30, 40 yıl önce gelmiş olan Türk yabancı gözüyle görülüyor.
Hmm.
Yani bu şeyimiz var. Ha, büyük bir mesele mi? Bu değil. Yani sonuçta haklarımız eşit. Ama o kişilerin bize bakması, hani farklı bakması.
Farklı nazarla bakıyor olmalı,
yani
değil mi?
O bir şey oluyor, ayrıcalık oluyor bizde. Ama biz onu artık şey olarak görüyoruz, bir zenginlik olarak görüyoruz. Ne yapacaksın ya, yapacak bir şey yok.
Ve aslında bu zenginlik olarak bizim gördüğümüz duyguları onların da hissetmesi için ve bunun için örgütlenme anlamında çalışmak gerekiyor, değil mi?
Var, evet. Yani o örgütlenmeler oldu, bir kemalata erdi diyeyim artık o örgütlemeler. Güzel bir şey, hani temsil ediliyoruz. Biz kendimizi temsil ediyoruz. Bizi temsil eden kişiler var, bilge kişiler. Güzel işler yapıyorlar yani. Ve yani şu da var. Şimdi farklı inançtan, farklı bakış açısından sonuçta insanlar gitti Anadolu'dan oraya. Onlar da o aidiyatlarını orada koruyorlar. O da çok güzel bir şey. Ve yani ahenk içinde birbirlerine de destek oluyorlar. Yani şimdi seküler yapılar var, daha muhafazakar yapılar var. Ama gerektiğinde birbirleriyle alışveriş yapıyorlar. Fikir alıyorlar birbirlerinden ve toplu yekün bir sesimiz çıkabiliyor. O çok güzel bir şey bence.
Biraz o Türk kimliğinin korunması üzerine konuşabilir miyiz? Aslında tam da o konudan biraz da bahsetmeye başlamıştınız ilk konuşmamızın başlarında. Gençlere çok iş düşüyor diyerek. Hem gençlere, tabii yalnız gençlere değil, hem gençlere hem de yetişkinlere.
Evet.
Ne gibi görevler düşüyor? Oradaki o Türk kimliğinin korunması, o 100 bin Türk'ün sesi olabilmek için neler yapmak gerekiyor?
Yani bu bir sıkıntı tabii ki. Şimdi entegrasyon ayrı, asimilasyon farklı.
Evet.
Biz istiyoruz ki asimile olmadan entegre olalım. Yani aidiyatımızı koruyalım. Aidiyat da orada ikiye ayrılıyor. Biri dini, sonuçta İslam kökeninden gelmişiz. Onu korumak istiyoruz. O bir aidiyatımız. Öbürü de ırk olarak, hani Türk, Türklük aidiyatı. Hani özellikle büyük, hani benim babam, hani ilk kuşak, bunun ikisinin de korunmasına çok önem veriyordu. Haklılardı da tabii ki. Bunun için devletin teşvikleri var. Yani sen yeter ki diyor, bu zenginliğini korumak iste, ben gerekeni yaparım diyor. Yani burada maddi manevi yanımızda oluyorlar. Gençlerimiz de işte bu örgütlenmeleri bu şekilde yaptılar, yapıyorlar da. Ama tabii ki yani burada 100 binin üzerinde bir rakamdan bahsediliyor, hani nüfus olarak. Herkes kendi yoluna, gitme özgürlüğüne de sahip. Bazıları öyle, bazıları korumak için çaba gösteriyor. Bazıları çok önemli değil diyor. Benim için diyor Avustralyalı olmak çok önemli diyor. Kimliğim, ırkım, dinim falan bana ait diyor. Önemli değil. Hani çok seslilik var. O kötü bir şey değil herhalde.
Evet. Aslında şu da çok Güzel bence. Devletin bunu olumlu yönde ilerletmek için çaba sarf ediyor, gayret gösteriyor olması. Çünkü tam tersi bir uygulamaya da geçilebilirdi. İşte hani siz dediniz ya, başında beyazlarla ilgili bir cümle kullandınız. Hani ne de olsa beyaza yakınlar diyerek ilk Türkleri davet ettiklerini söylediniz. Yeterince beyazlar diyerek. Yani aslında hükümetin de devletin de bu anlamda farklılıkları bir arada bulundurma çabası da bence takdire değer.
Ya bu konuda hani dünyada öncü diyebilirim Avustralya'ya. Bu hassasiyet bizim için çok değerli. Zaman zaman ayaklanmalar oldu. Hani Türklerle ilgili değil de. Hani siz yabancısınız, şu bu falan işte, bazı faşist gruplar saldırıda bulundu. 2003-2004 yılıydı sanırım. Toplu ayaklanmalar olduğu zaman devlet devletliğini gösterdi. Kim olursanız olun, siz bizim insanımızsınız. Biz size çok değer veriyoruz. Hani şiddete başvurma toleransı kesinlikle yoktur. Ve yani azınlık diye hissedenler bu sefer daha çok hani... Azınlık değiliz biz buranın, evet, hani vazgeçilmeyiz diye geldi. O güven tekrar geldi. Ve eskisinden daha güçlü bir şey oldu. Entegrasyon tecelli etmiş oldu. O da hani gurur verici.
Gerçekten
bir şey.
Gerçekten öyle ya. O birlikteliği devletin sağlıyor, evet, ve bunu sağlamak için özel çaba sarf, evet, ediyor olması gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Haskar'a aktardıklarınız için. Aslında sizi biraz o eski yıllara götürdük ama...
Mutlu oldum. Gerçekten burada olmak benim için keyif verici.
Bizim
çok
için de öyle. Lütfen Avustralya'daki hem Türk kardeşlerimize hem de Avustralyalı kardeşlerimize selamlarımızı iletin, gönderin. Çünkü tıpkı onlar bizi, kendi yakınları, kendi bir arada olabilecekleri ve birlikte mutlu bir, huzurlu bir ortamda yaşayabilecekleri bir topluluk olarak kabul ediyorlarsa, biz de onları öyle her zaman kabul ediyoruz.
Bunu
da her zaman
ediyorum.
Bilincinde olsunlar. Çok zaten bildiğimiz kadarıyla tam da bizim yayınımızın olduğu dakikalarda Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney'de bizim yayınımızı dinliyor.
Evet.
Ve bu yolla oraya da selam göndermiş olalım.
Başüstüne. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, emekli Avustralya'da yaşayan emekli akademisyen, terör ve güvenlik uzmanı, mütercim, tercüman ve sporcu İsmail Haskar'a bizlerle birlikteydi. Avustralya'da Türklerin tarihini, konumlarını, toplumsal önemlerini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Caddol uçmurur bir sözünür vay vay. Tutanmasa izzet dahi üzünür vay vay. Atma caddol uçmurur bir sözünür vay vay. Tutanmasa izzet dahi üzünür vay. Atma cami tutarsın vay vay. Allah seni bu sevdadan kurtarsın vay vay. Allah seni bu sevdadan kurtarsın vay vay. Atma caddol uçmurur bir sözünür vay vay. Tutanmasa izzet dahi üzünür vay vay. Atma caddol uçmurur bir sözünür vay vay. Tutanmasa
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan var. Sayın Orhan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Orhan'dan rica edeceğiz bizlere Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar yaşananları ve son durumu değerlendirmesini. Buyursunlar.
Evet, şimdi tabii Fırat'ın doğusunda Amerikan koruması altında YPG'nin inşa ettiği bir statüko söz konusuydu. Tabii Türkiye bu statükoyu hiçbir zaman kabul etmedi ve bu oluşan statükoyu bir terör koridoru, bir terör yapılanmasının devlet inşası süreci olarak gördü ve bütün bedelleri ödemeye hazır şekilde bunu ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu ortaya koydu. Amerika ile bu konuda sürdürülen müzakereler sonuç vermedi ve en nihayetinde bildiğimiz üzere Barış Pınarı Harekatı Türkiye tarafından tek taraflı olarak harekete geçirildi ve operasyon başlatıldı. Bu operasyonun başlamasıyla birlikte Suriye'nin doğusunda o bahsettiğim statüko bir anda dağıldı. Amerikan askeri güçleri bir NATO müttefikiyle karşı karşıya kalma riskini almak istemediği için sınır bölgelerinden tamamen çekildiğini açıkladı. Buna Minbiçi de dahil edebiliriz ve bu oluşan güç boşluğu tabii Rusya ve rejim tarafından hemen doldurulmaya çalışıldı. YPG de Türkiye'nin operasyonlarını engelleyebilmek için rejim unsurlarını işte Aynel Arap gibi Kobani olarak bilinen yerleşime, işte Kamışlı'ya, diğer bazı yerleşimlere girmesine izin verdi. Ve böyle bir yeni durum oluştu. Türkiye'nin Tel Abyad-Rasalayn arasındaki ve 32 kilometre derinlikteki bölgeyi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Ama diğer bölgelerde, sınırın diğer hattında da YPG kontrolünde ama rejim ve Rus unsurlarının da girişine yeşil ışık yaktığı ve rejim bayraklarının dalgalandığı bir yeni statüko oluştu. Şimdi bu durum tabii Türkiye ile artık Rusya'nın müzakeresini zorunlu kılıyordu. Zira Türkiye dediğim gibi bu yapıyı kesinlikle kabul etmiyor ve artık sınır bölgelerinde rejim ve onun garantörü Rusya'nın koruması altında veya onunla birlikte YPG unsurları varlığını devam ettiriyordu. Dolayısıyla bu noktada iki ülke lideri Putin ve Erdoğan Soçi'de bir araya gelerek dün itibariyle çok uzun süren ve çok detay meselelere ilişkin yine detay düzenlemelerin yapıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmenin neticesinde ortaya çıkan yine çok detaylı bir plan, belli bir yol haritası, zaman sınırı olan ve nerede nasıl bir düzenleme kurulacağına ilişkin doğrudan detaylı maddelerin olduğu bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre Türkiye'nin Tel Abyad ve Rasalayn arasında kurduğu bölge, güvenli bölge 30 kilometre derinlikte Türkiye'nin ve desteklediği Suriye Milli Ordusu unsurlarının kontrolünde kalmaya devam edecek. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye kontrolünde. Geri kalan Türkiye'nin bütün sınır hattı boyunca o 480 kilometrelik hat boyunca kurmak istediği 30 kilometrelik güvenli bölge yine kuruluyor. Türkiye bu anlamda siyasi hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. 30 kilometrelik alandan YPG unsurları tamamen çekilecek sınır hattından. Ama bu 30 kilometrelik hat da kendi içinde iki ayrı sektöre bölünmüş durumda. 10 kilometrelik Türkiye sınırından 10 kilometrelik uzaklıktaki hat Türk ve Rus unsurları güçleri tarafından kontrol edilecek. Kalan 20 kilometrelik alan, YPG'nin çekildiği 20 kilometrelik alansa Rusya'nın gözetimi altında rejim güçleri tarafından kontrol edilecek. Ama esas önemli olan YPG 30 kilometrenin tamamından ve işte Fırat Nehri'nden başlayıp Irak sınırına kadar uzanan hat boyunca geri çekilmek durumunda kalacak. Tabii bu anlaşma uygulanması yani teorik açıdan bakıldığında Türkiye açısından çok ciddi bir diplomatik başarı. Ama bunun bir sahada başarıya, reel bir zafere dönüşmesi için uygulamanın nasıl olacağına bakmak gerekiyor. En büyük zorluk 6 günlük bu arada YPG'nin çekilmesi için 6 günlük bir süre tanındı. En büyük zorluk bu 6 günün sonunda YPG gerçekten çekilecek mi? Ve eğer çekilmezse Rusya ve rejim YPG'nin çekilmesi konusunda nasıl bir yöntem belirleyecek? Yani örgütü güç kullanarak mı çıkaracak yoksa Türkiye'ye güç kullanma izni verip YPG ile askeri olarak mücadele etmesini ve bu bölgeden çıkmasını mı çıkması konusunda yeşil ışık mı yakacak? Bugün Rusya tarafından gelen açıklamalar Peskov Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin eğer YPG çıkmazsa Türkiye'nin YPG'yi ezip geçeceğini ifade etti. Yani bu biraz YPG bu süre sonunda çekilmeyecek olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şu anda Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında kalan Batı Doğu yönlü bölgelerde de yeni askeri harekatlar düzenleyebileceğinin habercisi olabilir. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen bu. Bu anlaşmanın tabii en önemli tarafı Türkiye'nin biliyorsunuz Suriye'de askeri varlığı söz konusu. İdlib'de, Fırat Kalkanı, Afrin bölgesinde ve şimdi Tel Abyad, Ras El Ayn bölgesinde ki bu bölgede de Türkiye gözlem noktaları, askeri gözlem noktaları kurmak istediğini ifade etti. Dünkü mutabakat ile rejimin garantörü olan Rusya tarafından Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı bir meşruiyet kazanmıştır, yasallık kazanmıştır, bir hukuki zemine oturmuştur. Dolayısıyla bundan önceki dönemde daha çok Rusya tarafından dillendirilen, Suriye tarafından davet edilmemiş güçlerin ülkeden çıkması gerektiği söylemi artık Türkiye'yi kapsamayacaktır, kapsayamayacaktır. Adana mutabakatı Rusya tarafından burada bir çözüm önerisi olarak yani Türkiye Suriye ilişkilerinin geleceğinin şekillenmesi ve Türkiye'nin YPG ile mücadelesinde nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin öne sürdüğü Adana mutabakatı önerisi Türkiye tarafından da kabul görmüş gibi gözüküyor. Adana mutabakatı neydi biliyorsunuz 98 yılında Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında Suriye Şam yönetiminin PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliği yapması, PKK'nın faaliyetlerine kendi toprakları içerisinde izin vermemesini öngören Türkiye için son derece olumlu bir anlaşmaydı. Şimdi yeni dönemde bu anlaşma yine ilişkilerin zeminini belirleyecek. Ama tabii Şam o döneme göre çok zayıflamış bir konumda olduğu için Rusya YPG ile mücadelede kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek. Ve bu mücadelenin yine garantörlüğünü üstlenecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi genel olarak büyük resme bakıldığında Türkiye açısından büyük bir diplomatik başarı.
Evet. Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Akçakale'den bize ulaştı. Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar yaşananları ve son durumu değerlendirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Garip hüzünler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme. Bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben. Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi ülken. Memleketin, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir. Bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketim, memleketim benim, memleketim. güzel veremezsem seni. Çoluk çocuğuma lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni. İnan bana, ülkem benim, memleketim benim, canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketim, memleketim, benim memleketim.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün usta Türk düşünürü Ziya Gökalp'i anacağız bir kez daha saygıyla, rahmetle. Bugün 23 Ekim, onun ölüm yıl dönümü de 25 Ekim.
Evet, dolayısıyla Ziya Gökalp'i anmak istedik programda. Fakat Ziya Gökalp deyince daha çok eserleri akla gelir.
Evet.
İşte Türkçülüğün Esasları ya da Kızıl Elma gibi şiirleri şiiridir ki çok etkili. Fakat ben biraz hayatından bahsetmek isterim öncelikle.
Çok fazla bilinmeyen değil mi?
Çünkü hayatı bilinmeden eserlerin ortaya çıkışı ve o eserlerin gücü ya da kaynakları çok anlaşılmıyor. Ziya Gökalp Diyarbakır doğumlu ve böyle çok kültürlü bir Diyarbakır. İşte Zazaların, Türkmenlerin, Farsların, Arapların, Kürtlerin yoğun bir biçimde bir arada bulunduğu bir dönem ve çalkantılı bir dönem. 1876 doğumlu Ziya Gökalp. 1876'yı şöyle hayal edelim. Atatürk'ten belki mukayese edebiliriz. Atatürk 1881 doğumlu, Ziya Gökalp 1876 doğumlu. Aşağı yukarı yaştaş diyebiliriz. Ziya evet. Gökalp büyük. Önemli çalışmaları var, fakat bu önemli çalışmaların kaynağında ne var diye bakarsanız Ziya Gökalp'in çok çalkantılı bir hayatı var. Benim yorumum bu, kendi yorumum bu olur mu bilmiyorum. Daha çok küçük yaştayken İstanbul'a gönderiliyor askeri liseye, fakat lisede bir takım sorunlar yaşıyor, tekrar Diyarbakır'a geliyor. Bir İstanbul'a gidip gelmişliği var. Fakat bu İstanbul'dan Diyarbakır'a döndükten sonra bir türlü kabına sığamıyor. Hatta 18 yaşın verdiği bir nasıl söyleyelim bir kanın deliliğiyle
evet.
Hayattan vazgeçtiğine rivayet olunur. Yani hani yaşamak istemiyor ve o dönem çok zorlu, bunalımlı bir gençliği var aslında. Tekrar İstanbul'a gidiyor, geliyor derken İstanbul'da en sonunda Baytar Mektebi'ne yazılıyor. Baytar Mektebi ücretsiz bir mektep. Bizim şairlerimiz arasında da çok vardır.
Değil mi? Mehmet Akif miydi?
Doğru,
yanlış hatırlamıyorsam.
Mehmet Akif Ersoy'da aynı okulda. Bir de şöyle, çok gezen, çok iş bulma sorunu olmayan, okurken herhangi bir para talep edilmeyen, erkekler için tabii çok daha uygun bir meslek olduğu da düşünülürse. Ve o yıllarda, yani hangi yıldan bahsediyoruz? Artık 1898 gibi. O kadar muhalif bir öğrenci oluyor ki Baytar Mektebi'ndeyken bir yıl yine hapse giriyor ve mektebi bitirmesi çok zorlu. Sonraki yıllarda, işte o 1900'lerin başında hapse girip çıktıktan sonra tekrar Diyarbakır'a dönüyor. O süre boyunca işte Diyarbakır İstanbul arasında gidip gelirken pek çok farklı kesimden insanla tanışma fırsatı buluyor ve Ziya Gökalp aslında çok farklı kültür kültürlerin bir arada bulunduğu bir yerden gelip çok farklı siyasi akımların bir arada bulunduğu bir geliş gidişlerle zengin bir görüş dünyasına sahip. Daha çok genç üstelik, yani daha 20 yaşında birisinden bahsediyoruz aşağı yukarı. Tekrar Diyarbakır'a dönüyor, yerleşiyor ve Diyarbakır'da uzunca bir süre kalıyor bu dönüşünden sonra. O dönemde Ziya Gökalp'in şahsiyetini anlamak açısından yardımcı olacağını düşündüğüm bir şeyden bahsetmek isterim. Telgrafhane basıyorlar. Telgrafhane basmak ne demek?
Basıyorlar derken?
Ele geçiriyorlar ve üç gün, birinde üç gün, birinde işte bir haftaya yakın bir süre telgrafhaneye kimsenin girilmesine çıkmasına engel oluyorlar. Neden?
Ve kimlerle?
Ziya Gökalp Diyarbakır'da yaşarken bu çok kültürlü ortamda. O dönem özellikle o bölgede emniyeti sağlayabilmek için gönüllü grupların desteklenmesi söz konusu. Buna da zaten Sultan Abdülhamit'in bir bugünkü ifadeyle söylersek bir projesi aslında. Hamidiye alayları denilen, işte böyle güçlü kuvvetli bölgede geçerli olan kişilerin alay nizamıyla düzenlenmesi, silahlandırılması ve bölgede güvenliği sağlaması üzerine bir organizasyon yapılıyor. Bunlardan bir tanesi İbrahim Paşa adıyla anılan aslında bir aşiret reisi. İlk defa Hamidiye alayına dahil olup kendisi de bir alay komutanı olarak göreve geldiğinde herkes tarafından çok seviliyor. Fakat giderek sahibi bulunduğu alanda kendi gücünün de biraz hayranı olarak diyelim.
Hükümdarlık taslamak gibi.
Hem hükümdarlık taslıyor hem de çok eziyet ediyor. O kadar ki halk artık belli bölgelerde kendini bunlardan koruyabilmek için çeşitli küçük gruplara ayrılıyorlar. O dönem Diyarbakır Telgrafhanesi çok önemli bir yer. Biz Anadolu kültürünü ve Anadolu'nun bu tür tarihi birikimlerini bilmediğimiz için bazen çok rahat gözden çıkarabiliyoruz ya da çok tanıdık gelebiliyor belki bazı anılar. Fakat çok önemli. Neden Diyarbakır Telgrafhanesi çok önemli? Çünkü İngiltere ile Hindistan, Çin ve Avustralya arasındaki telgraf hattı Diyarbakır üzerinden işliyor. İbrahim Paşa ne kadarlık bir güçten bahsediyoruz? 1200 kişilik 5 gruptan bahsediyoruz. Yani Diyarbakır ve çevresinde 6000 kişilik silahlı örgütlü alaydan bahsediyoruz. Yani bunlar tecrübeli insanlar savaşmak konusunda. Ziya Gökalp ve 10 arkadaşı bu İbrahim Paşa ve arkadaşlarının sivil vatandaşa yaptığı zulme ilişkin İstanbul'u haberdar etmek için birkaç kere mektup yazmışlar, telgraf göndermişler fakat ulaşmamış, bir takım sorunlar olmuş. Ziya Gökalp ve 10 arkadaşı 6000 kişilik silahlı bir ekibin ortasında Diyarbakır'da telgrafhaneyi 3 gün boyunca zapt ediyor. Ve Sultan Abdülhamit'e Diyarbakır'da olup bitenleri telgraf olarak yazıyorlar, detaylı bir biçimde gönderiyorlar ve yardım istiyorlar. Bu üç günün sonunda sadece İstanbul değil İngiltere bile işin içine giriyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim merkez olması dolayısıyla, yani Diyarbakır Telgrafhanesi o kadar uluslararası bir merkez ki orayı üç gün boyunca elinizde tutmak, üstelik çevrenizde bu kadar silahlı insan varken 10 kişiyle 5 kişiyle tutabilmek nasıl bir yüreğe sahip olduğunu gösterir Ziya Gökalp'in. Böyle bir insandan bahsediyoruz biz kitaplarını okurken.
Bir memleket
okurken.
Sevgisi aslında değil
hem
mi?
Hem memleket sevgisi hem de olağanüstü bir cesaret. Hani nasıl söyleyeyim, bir kaynağı bilinmeyen bir cesaret bu. Yani neye güvenebilirsiniz 6000 kişilik silahlı bir ekibin ortasında? Sonunda İstanbul haberdar oluyor. Bir takım önlemler alıyorlar. 2 yıl kadar cesaretli bir biçimde Diyarbakır'da sulh yerine geliyor. İşte bazı alanlar temizleniyor vesaire. Fakat 2 yıl sürmüyor bile. Tekrar bu silahlı aşiret ayaklanması Diyarbakır'da hakim oluyor ve Diyarbakır'da tekrar çatışmalar oluşuyor. Ve Ziya Gökalp ve arkadaşları ikinci kez telgrafhaneyi tutuyorlar. Bu sefer çok daha uzun bir zaman boyunca ve bu iş sonuçlanıncaya kadar İstanbul'la yazışarak karşılıklı yürütüyorlar ve ne olması gerektiğine dair de çok açık fikirlerde bulunuyorlar. Yani hem telgrafhaneyi tutmaları ilginç bir durum.
Evet.
Silahlı bir örgütlenmeye karşı, hem de saltanata karşı öneri verebilmeniz ilginç bir durum. Yani onu da yapamazsınız gerçekten. Hatta çok cesur bir cümleleri var o dönem için. Diyorlar ki biz Sultan Abdülhamit'ten yardım istiyoruz. Başka kimden isteyeceğiz? Eğer başka bir yer gösteriyorsanız lütfen saltanatınız bize bize bir hedef göstersin, yardım isteyeceğimiz. Ya bunu söyleyip oradan sağ çıkmak kolay bir iş, evet, değil o dönemde. Dolayısıyla Ziya Gökalp ve arkadaşları Diyarbakır'da böyle bir tecrübeyi yaşıyorlar ve ardından artık Ziya Gökalp böyle bir uluslararası sürecin de içinde olduğu için çok tanındığından önce Selanik'e gidiyor. Selanik'te başarılı çalışmaları var. Sosyal bilimler ve o dönem İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır temsilcisi, uluslararası diyebileceğimiz bir takibin altındalar. Çok fazla insan onları takip ediyor. Ve arkasından da işte İstanbul ve İstanbul'dan sonra Ankara ve Ziya Gökalp, bildiğimiz Türkçülüğün esaslarını kitap olarak yazan ve bir takım şiirlerinde işte Türk mitolojisinin ve Türk kültürünün, özgün Türk değerlerinin dile getirilmesini sağlayan bir şair ve yazara dönüşüyor. Sosyoloji üzerine dersler veriyor üniversitede. Ve aslında Türkçülüğün esasları çok daha fazla yankı getirebilecek bir eser. Çünkü Türk bir milliyetin adı değildir. Bir ortak kültüre sahip olan ulusun adıdır ve Türk ulusunun yükselmesi için çalışan herkes Türktür diyor Türkçülüğün esaslarında Ziya Gökalp. Dolayısıyla bu büyük duruşu işte bu kendi köklerinden, Diyarbakır'dan, Selanik'ten toplayıp Ankara'ya getiriyor. Fakat rahatsızlanıyor ve çok erken yaşta diyebileceğimiz bir yaşta aramızdan ayrılıyor. Eğer hayatı devam etseydi eminim Ziya Gökalp'i biz çok daha keskin bir siyasetçi, Türkiye'nin çok aktif siyasi otoritelerinden biri olarak görecektik.
Evet. Biz de tabii bu vesileyle bu büyük Türk düşünürü andık ama gerçekten hayat hikayesi de itiraf etmek gerekirse çok sizin dediğiniz gibi hani o delikanlı çağlarının yaptığı inanılmaz bir duruşmuş ama dediğiniz gibi erken yaşta aramızdan ayrılmış olması. Ama yine de demek ki o Türkçülüğün esasları o kısacık ömrüne sığmış, evet, sığdırabilmiş ve bunu da tüm okurlarıyla, aslında tüm Türk milletiyle, hatta bütün dünyayla paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün bilmediğimiz bir alanı bizlere yine pencere olup açtığınız için.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, 25 Ekim 1924'te hayata veda eden Türk düşünür Ziya Gökalp, Türk'üm derken oluşan hislerin, değer duygusunun oluşmasında büyük emek verenlerden biri. Biz de bugün dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la Gökalp'in yaşamındaki ilginç dönüm noktalarını konuştuk. Eserlerinden, özellikle Türkçülüğün Esasları eserinden kısaca bahsettik. Ve dünyadan erken ayrılışıyla bizlere devrettiği mücadelesi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Ziya Gökalp'i de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.